Ayrım 25, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 266. Bourne dönerek Danjou'ya baktı. Fransız bir turist grubuna katılmıştı. Delta'nın düşüncelerini okurmuş gibi hafifçe başını salladı. Parmağıyla yeri işaret ederek bir daire çizdi. Bu Medusa'daki günlerinden kalma bir işaretti. Fransız yerinde kalacağını ve oradan durumu izleyeceğini belirtiyordu. Gerekirse işe karışacaktı. Bu yeterliydi. Bourne katille yakaladığı subayın arkasından geçerek kalabalığı yarıp muhafıza yaklaştı. Mandarin vurgusuyla konuştu. ''Sayın görevli, çok utanıyorum. Halkın anıtındaki yazıya baka kalmışım. Bu yüzden bir iki dakika önce buraya giren grubumdan ayrılmışım. Grubu kaybettim.'' Muhafız şaşırdı. ''Dilimizi çok iyi konuşuyorsun, çok naziksiniz.'' ''Ben büyük milletinize hayran olan batılı, az aylık alan bir öğretmenim ey ulu subay.'' Muhafız güldü. ''Ben o kadar ulu değilim ama milletim büyüktür. Grubunuzu belirten kartınız nerede?'' ''Neyim? Giysinizin yakasına takmanız gereken kartı soruyorum.'' Bourne çaresizmiş gibi başını salladı. ''Durmadan düşüyordu. Galiba kartı kaybettim.'' ''Grubunuzu bulunca rehberinize söyleyin de size başka kart versin. Haydi içeriye girin. Bir şey oluyor sanırım. Bundan sonraki grup biraz bekleyecek.'' ''Eyvah, bir sorun mu çıktı?'' ''Bilemiyorum. Bize emirleri şu çantalı görevli verir. Sanırım o da kapıda durmuş. Kaç yuan kazandığımızı saptıyor. Haydi geçin efendim.'' Bourne teşekkür ederek hemen merdivenden çıktı. Eğilip ayakkabılarını bağlarken yine katile baktı. Komando yakaladığı subayı bırakmamış ve orada durmuş çantalı adamla konuşuyordu. Bu işte bir tuhaflık vardı. Gözlüklü adam bir şey onaylar gibi başını sallıyor ama katile bakmıyordu. Gözleri kalabalıktaydı. Bourne ne olursa olsun katilin senaryosuna uymak niyetindeydi. Kapıdan loş yere girdi. Birden karşısında Mao'nun mermer bir heykelini gördü. Oturmuş olan başkanın bu dev heykelini projektörler aydınlatıyordu. Herkes gibi Bourne da birden etkilendi. Işıkta saydam gibi duran heykelin etrafı araştırır gibi bakan gözleri canlıydı sanki. Jason heykele bakmaktan vazgeçerek arkada kapı ve koridor olup olmadığını görmeye çalıştı. Böyle bir şey yoktu. Burası Çinlilerin aziz yerine koydukları bir adam için yapılmış bir mozoleydi. Gerideki gölgeler içinde kalan bölümde de her türlü gizli buluşma olabilirdi. Kendi grubu ikinci salona geçmişti. Burası ilkinden daha da etkileyiciydi. Tam karşıda Başkan Mao Zedong'un naaşının yattığı kristal bir tabut vardı. Üstüne kızıl bayrak örtülmüştü. Bal mumu rengi ceset hareketsizdi ama insana Mao her an gözlerini açacakmış gibi geliyordu. Tabutun etrafına çiçekler yerleştirilmişti. Duvarların diplerinde de dev seramik saksılarda koyu yeşil çamlar vardı. Kesişen ışıklar tabutu ve renk renk çiçekleri aydınlatıyordu. İlk salondaki ani bir olay huşuyla etrafa bakan grubu bir an şaşırtmıştı. Ama sesler hemen kesilmişti. Sıradaki son turist olan Bourne diğerlerine gözükmeden yana kayıp bir sütunun arkasına gizlendi. Birden kafası karmakarışık oldu. Son duyduğu ses ağır kapıların kapanmasıydı. Dışarıda bekleyenler salona alınmamışlardı. Kendi kendine aman tanrım dedi, bu bir tuzak. Her şey, her hareket dikkatle planlanmış. Yağmurdan sırılsıklam olduğumuz adada aldığımız bilgiler, saçlarını beceriksizce kırlaştırmış olan katilin havaalanında ortaya çıkışı, kamyonetin camından bakan asker. Bunların hepsi o tuzağın ayrıntıları. O asker katili değil, bizi bekliyordu. Katil beni avlamak için bu oyunu düzenlemiş. Ben avcı değil, avım şimdi. Jason Bourne telaşla etrafına bakındı. Uzakta kalan çıkış kapısını seçti. Orada da muhafızlar vardı tabii. Her çıkan turisti dikkatle inceliyorlardı. Ayak sesleri arkadan sağdan yankılanmıştı. Bourne sola doğru dönerek belinden kağıt bıçağını çıkardı. Gri Mao üniforması giymiş, elinde susturucu takılı tabanca olan bir adam 1,5 metre kadar gerideki sütunun yanından geçiyordu. Bourne David Webb'in hiçbir şekilde anlayamayacağı öldürücü planını yaptı. Bıçağı belirli şekilde saplayacak ve adamın anında ölmesini sağlayacaktı. Birden saldırıya geçti, sol eliyle onun yüzünü yakaladı. Aynı anda bıçak adamın soluk borusunu kesti. Sol eliyle Çinli'nin silahını yakaladı, cesedi sürükleyerek götürüp sağ duvardaki çamların altına attı. Dallar çinliyi örttü. Sonra elinde silahla duvarın dibinden ilerledi. Birinci salonun çıkışına bakıyordu. Mao üniformalı ikinci adamın içeriye girerek kristal tabutun önünde durduğunu gördü. Çinli etrafına bakındıktan sonra elindeki telsizi dudaklarına götürüp bir şeyler söyledi. Sonra ilk adamın yolunu izledi. Born hemen geri çekilerek çam dallarının arasında bekledi. Adam sıranın sonundaki insanları inceleyerek ağır ağır yaklaştı. Tam önünden geçerken Born saldırdı. Kolunu onun boynuna dolayarak soluğunu kesti. Tabancanın namlusunu da midesine dayayıp tetiği çekti. Pek hafif bir ses çıktı. Adam oracıkta can verdi. Buradan çıkması gerekiyordu. Bu sessiz mozolede tuzağa düşürülüp öldürülürse Mary'yi yaşatmazlardı. Düşmanları yaklaşıyordu. Bu tuzaktan kurtulmalı, sağ kalmalıydı. En başarılı kaçış karışıklık çıkarma sayesinde sağlanırdı. Her şey adım adım planlanmalıydı. Birinci ve ikinci adımlarda başarılı olmuştu. Başka adamlar da telsizle konuşuyorlarsa bir karışıklık yaratmış sayılırdı. Çok şiddetli ve ani bir olaya neden olmalıydı. Bu sayede avcılar telaşlanmalı, ne yapacaklarını şaşırmalıydılar. Bunun içinde sadece bir tek yol vardı. Bunu yapması sağ kalması gerekiyordu. O anda sakinleşti, şimdi soğukkanlı, kararlı bir profesyoneldi. Born dalların arasından çıkıp önündeki sütuna yaklaştı. Sonra bunun arkasındakine koştu. Gözlerini ilk salonun çıkışına dikerek bekledi. O anda elinde ataşe çantası olan görevliyi gördü. Yanındaki subay elindeki telsize bir şeyler söyledi. Sonra başını sallayıp telsizi cebine soktu ve kılıftan silahını çıkardı. Yanındaki sivil de ceketinin altından kısa namlulu bir otomatik çekti. İkisi de Mao Zedong'un kristal tabutuna doğru gittiler, sonra ayrıldılar. Biri sağa, biri sola doğru yürüdü. Şimdi, Jason silahı kaldırıp hemen nişan alarak ateş etti. Bunu ikinci kurşun izledi. Loşlukta silah sesi birer iç çekişten farksızdı. Adamlar tabutun üstüne devrilip kaldılar. Born kızmış susturucuyu çıkardı, ateş etmeye devam etti. Bu kez silah sesleri salonda yankılandı. Kurşunlar kristal tabutu parçalamıştı. Birden sirenler çalmaya başladı. Düdük sesleri kulakları sağır edecek gibiydi. Dört taraftan çıkan askerler telaşla bu korkunç olayın olduğu yere koştular. Loş ölüm evinde kendilerini kapana kısılmış gibi hisseden turistler korkuyla bağırmaya başladılar. Hepsi birden dış kapıya saldırdılar. Önlerine çıkanı deviriyorlardı. Born da onlara katılıp araya girdi. Göz kamaştırıcı güneşten yanan Tiananmen alanına çıkarak basamakları indi. Danju'yu bulmak için sağa koşarak köşeyi döndü. Sonunda anıtın önüne geldi. Muhafızlar telaşa kapılmış kalabalığı yatıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bir yandan da ne olduğunu anlamaya çalışmaktaydılar. Born Fransız'ı bıraktığı yere baktı. Birden sol taraftan hızla dönen bir aracın lastikleri tiz sesler çıkardı. Dönüp bakınca camları koyu renk bir kapalı kamyonetin hızla Tiananmen alanının kapısına doğru gittiğini gördü. Danju'yu kaçırmışlardı. Eko gitmişti. 24. Bölüm. Born bir rehberin sıraya soktuğu Fransız grubunu görüp döndü. Onların arasında kendisi gibi boylu kimselerin olduğunu da fark ederek turistlerin arasına gizlenebileceğini düşündü. Yüzünden herkesi biraz aşağı gördüğü belli olan ve kendisinden de uzun boylu bir erkeğe yaklaştı. Yukarıda mozolenin kapısı yarı açılmıştı. Üniformalı adamlar telaşla koşuşuyorlardı. Yöneticilerin oradan kaçtıkları anlaşılıyordu. Born bunun nedenini de biliyordu. Kimse içerideki korkunç olayların sorumluluğunu yüklenmek istemezdi. Acaba katil hala içeride miydi? Yoksa kendisini yaratan Danju'yu yakalayıp oradan ayrılmış mıydı? Belki de asıl Jason Bourne'un mozolede öldürüleceğine inanarak Echo'yu kaçırmayı uygun bulmuştu. Jason yaklaştığı uzun boylu şık Fransız'a baktı. Qu'est-ce que c'est? Fransız nefis Paris vurgusuyla karşılık verdi. Tanrı bilir ya, yine tatsız bir gecikme olacak. Burası bir tımarhaneden farksız ve sabrım taşmak üzere. Otele döneceğim. Kendini beğenmiş şımarık bir tipti. Bunu yapabilir misiniz? Yani tur boyunca birbirimizden ayrılmamamız söylendi de. Ben turist değil, iş adamıyım. Bu tur da programda yoktu. Ama boş kalınca bari etrafı dolaşayım dedim. Kapıcı beni bu gruba verdi. Düşünün, verdi. Tura katılırken nereye gideceğimi bile bilmiyordum. Born onun yakasına iliştirilen karttaki Çince yazıyı okuyarak karşılık verdi. 5 saatlik bir gezinti Tiananmen alanından sonra Ming mezarlarını gezeceğiz ve Çin Seddi'nden güneşin batışını seyredeceğiz. Amanın, ticaret komisyonundaki bürokratlar ilk iş beni oraya götürdüler. Seddi kendileri yapmış gibi gururlanıyorlardı. Burada işçilik çok ucuz, kazanç olağanüstü olmasa ben... Ben de ticaret için geldim ama 1-2 gün etrafı gezeceğim. Ben hasır ithalatçısıyım. Sizin alanınızı sorabilir miyim? Kumaş tabii, başka ne olabilir? İş adamı kendini beğenen bir tavırla gülümsedi. Bu insanlar dünyanın büyük zenginliğinin üstünde oturuyorlar ve bununla ne yapacakları konusunda küçük bir fikirleri bile yok. Born dikkatle Fransız'ı inceliyordu. Fırsatlar çıkar, bunları görüp değerlendirmek gerekir. Yıllardır bu işteyim ve Çin'e gidip gelirken dili de epey öğrendim. Artık Mao'nun mezarına ziyaretçi alınmayacaktır. Buradaki insanları da bırakmayacaklarını sanıyorum. Aman tanrım, neden? İçeride korkunç bir şey olmuş sanırım. Muhafızlar bağırıp çağırıyorlar ve yabancı gangsterlerden söz ediyorlar. Bizi bırakmayacaklardır. Bu olamaz. Burası Çin. Olamaz. Bağlayacağım iş sayesinde milyonlarca frank kazanacağım. Burada bekleyip o fırsatı kaçırmak. En iyisi hemen buradan uzaklaşın dostum. Sorarlarsa yürüyüşe çıktığınızı söylersiniz. Yakınızdaki kimlik kartını da bana verin. Ben onu yok ederim.
O kart kimlik mi?
Üstünde geldiğiniz ülke ve pasaport numaranız var. Böyle bir tura katılanların hareketlerini o kimlikler sayesinde izleyebiliyorlar. Fransız telaşla yakasındaki kartı çıkardı. Size çok şey borçluyum. Paris'e geldiğinizde görüşelim. Teşekkür ederim. Eko'dan çok farklı olmakla birlikte yine de ona benzeyen Fransız telaşla uzaklaştı. İyi giyimli boylu adam cennet kapısına giderken kuşkusuz ilgi uyandırmaktaydı. Çinliler bir süre onu kovalarlardı. Born plastik kartı yakasına iliştirip Fransız grubundan biri oldu. Tiananmen alanından böyle çıkacaktı. Grubu Mozole'ye sokmayarak otobüse bindirdiler. Born otobüsle kuzey kapısından çıkarken Fransız tüccarın Çinli polislerle tartıştığını gördü. Uzun boylu beyaz bir yabancının Başkan Mao'nun tabutuna ateş ettiği duyulmuştu. Oradaki polisler de yakasında kimlik olmayan uzun boylu bir yabancı yakalamışlardı. Born tur rehberi olan Çinli kıza Mandarin lehçesiyle ''Ben bu tura sonradan katıldım.'' dedi. Rehber ona baktı. ''Beijing Oteli'nin müdürü benim amirimle konuştu efendim. Siz daha sonradan katıldığınız için oteldeki hesabınıza birkaç yuan eklenecek.'' ''Anlıyorum, yalnız benim bir sorunum var. Çince konuşmama karşın yazıların hepsini okuyamıyorum. Birkaç dakika önce bana verilmiş olan bilgiyi anımsadım. Yarım saat sonra bir toplantım var. Bu süre içinde Beijing Oteli'ne nasıl dönebilirim?''
''Otele dönmek için araç bulmalısınız. Bu bir sorun olabilir. Ben size yardım etmeleri ve bir otobüse bindirilmeniz için gerekenleri yazacağım. Bunu büyük kırmızı kapıda muhafızlara verirsiniz. Orada sizi Beijing Oteli'ne götürecek araçlar vardır. Belki biraz geç kalırsınız ama nasıl olsa sizinle iş yapacak görevliler de geç kalacaklardır.''
Mao ceketinin cebinden çıkardığı küçük bloknota bir şeyler yazdı. ''Beni durdurmazlar mı?''
''Durduran olursa sizinle ilgilenen hükümet yetkililerini aramalarını söylersiniz.''
Kız kağıdı kopararak ona verdi. Born büyük kırmızı kapıda otobüsüne inerek bir araç ararken bir muhafız yanına yaklaştı. ''Çince bir sorununuz mu var?'' diye sordu. Born sert hatta küstah bir tavırla karşılık verdi. ''Sorun yok.'' kağıdı uzattı. ''Ticaret komisyonunun toplantısına geç kalmak istemiyorum. Bizim heyetin başkanı General Liang.'' Genç subay şaşırarak ona baktı. ''Çinceniz kusursuz.
General Liang da bu kanıda.
Turdan memnun kalmadınız mı efendim?
Bana turun 3 saat süreceğini söyleyen budalalara kızdım. Bu tur tam 5 saat sürüyormuş. Bu beceriksizlik yüzünden toplantıya yetişmezsem Halk Cumhuriyeti'nin Fransa'dan bazı şeyleri hemen satın almak isteyen güçlü generali dahil pek çok yetkili sinirlenecektir.''
Genç askerin gözleri sadakatle parladı. ''Size yardım edeceğim efendim. Otobüse giderseniz 1 saatten önce otele varamazsınız. Sizi askeri bir arabayla gönderebilirim.''
''Görevinize bağlılığınızı generale söyleyeceğim.''
''Ben vatanımı severim. Adım da...''
''Evet, adınızı verin. En iyisi bir kağıda yazın.''
Born Beijing Oteli'nin kalabalık lobisinde oturmuştu. Bir gazete yüzünü yarı yarıya örtüyordu. Otele girip çıkanlara bakıyor ve Fransız tüccarı bekliyordu. Onun adının Jean-Louis Ardisson olduğunu öğrenmek pek fazla zamanını almamıştı. 20 dakika önce tur masasına gidip oradaki katibe "Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm" demişti. "Ben Fransız delegelerinin baş çevirmeniyim. Hükümet görevlileriyle toplantıya katılacak Fransızlardan birini kaybettim."
"Çinceniz kusursuz, çok iyi bir çevirmen olmalısınız. Sizin delegeye ne oldu?"
Kız hafifçe gülümsemişti. "Bilemiyorum, onunla kafeteryada çay içiyorduk, saatine baktı ve beni daha sonra arayacağını söyledi. 5 saatlik bir tura katılacaktı ve geç kalmıştı sanırım."
"Peki sizin için ne yapabilirim?"
"Onun adının tam yazılışını bilmek istiyorum. Vaftiz adı varsa onu da öğrenmeliyim. Hükümet için gerekli belgeleri onun adına ben dolduracağım. Bu yüzden adını doğru yazmam gerekli tabii. Kendisi bu kartı kafeteryada unuttu."
Genç kız kartı alarak baktı, defterini açtı. Kısa süre sonra "Of!" diye içini çekti.
"İlgilendiğiniz adam çok küstah ve kendini beğenmiş biri. Burada Fransızca konuşan şoför olmadığını söylediğim zaman çok sinirlendi. Bunu bir hakaret saydı. Alın defteri siz bakın, ben bu adı okuyamıyorum."
Jason adı öğrenip teşekkür ederek ayrılmıştı. Sonra üstünde İngilizce yazılı telefona gidip santral memuruna Bay Ardison'un odasını bağlamasını söylemişti. Erkek santral memuru "Kendiniz arayabilirsiniz efendim" diye cevap vermişti. "1743 numara, yasak kente bakan çok güzel bir odadır."
Born teşekkür ettikten sonra odayı aramış ama cevap çıkmamıştı. Monsieur Ardisson henüz dönmemişti anlaşılan. Bu gidişle de kolay kolay döneceğe benzemiyordu. Born bir plan yapmış bekliyordu. Otelin doğu kanadının lobisine girenlere bakıyordu. Aralarında 5. Bulvar, Madison Caddesi, Savilla Row, Saint Honor ve Via Condotti'den giyinen pek çok turist vardı. Buna karşılık Almanlarla İskandinav ülkelerinden gelenlerin kılıkları daha sadeydi. Müşteriler parlak ışıklı dükkanlara girip çıkıyorlardı. Zaman zaman hükümet yetkilileri de otele geliyordu. Onlar jet uçaklarıyla dünyanın öbür ucundan gelen kapitalistlerle buluşuyorlardı. Burası Kızılçin'di belki ama pazarlıklar sürüyor ve herkes çıkarlarını saptamaya çalışıyordu. Birden Jean-Louis Ardisson'un yanında 4 Çinli bürokrat da içeriye girdiğini gördü. Adamlar onu yatıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Biri önden koşarak otelin içki satan dükkanına girdi, diğerleri asansörün önünde durarak çevirmen aracılığıyla konuşmaya devam ettiler. 4. Çinli elinde içinde birkaç şişe olduğu anlaşılan poşetle döndü. Adamlar gülümseyerek eğilip selam verdiler. Ardisson bu armağanı kabul ederek asansöre bindi. Born oturduğu yerden asansörün ışıklı tabelasına bakıyordu. 17. yani en üst katta durdu. Fransız odasına çıkmıştı. Born telefona gitti. Ardisson bilmediği bir yerde dilini hiç bilmediği kimselerce yakalanmış ve saatlerce sorguya çekilmişti. Üstelik burasının insanların neden gösterilmeden ortadan kayboldukları bir yer olduğunu da biliyordu. Şimdi adam kendine gelebilmek için arka arkaya sigara içecek, birkaç kadeh de içki yuvarlayacaktı. Ondan sonra da başına gelenleri anlatmak için başka Fransızları arayacaktı. Born buna izin veremezdi. Adam korkusunu başkasıyla paylaşmamalıydı. Bu korku daha da güçlenmeli ve onu adeta felç etmeliydi. Ardisson odasından çıkmaya bile korkmalıydı. Born telefonu açtı. "Alo." Ardisson'un sesi pek hafifti. "Konuşmayı kısa keseceğim," dedi Born. "Yerinde kal ve telefonu kullanma. Tam 8 dakika sonra kapına vuracağım. Önce 2 kez, sonra 1 kez vuracağım. Beni içeriye al ama benden önce kimseyi odaya sokma. Özellikle kat hizmetçisi filan içeriye girmemeli."
"Siz kimsiniz?"
"Sizinle konuşması gereken bir vatandaşın. 8 dakika. Telefonu kapattı. Born 6 dakika bekledikten sonra asansöre gitti. Birini iyice etkilemek için 8 dakika yeterliydi. 5 dakika içinde insanın sinirleri gerilebilirdi ama bu zaman yeterli değildi. 8 dakikada insanın direnci kırılabilirdi. 1743'ün kapısında durarak saatine baktı. Tam 8 dakika olmuştu. Kapıya 2 kez vurdu, sonra durdu ve tekrar vurdu. Kapı açıldı ve karşısında kendisine şaşkın şaşkın bakan Ardisson belirdi.
Adam "Sevu!" diye bağırıp elini ağzına götürdü.
Jason içeriye girip Fransız'a karşılık verdi.
"Soyez tranquille. Kapıyı kilitledi. Konuşmamız gerekiyor. Ne olduğunu bilmeliyim."
"Sen,
O korkunç yerde yanımdaydın. Kimliğimi de sen aldın. Başıma gelenlere de sen neden oldun.
Benden söz ettin mi?
Buna cesaret edemedim. Kimliğimi başkasına vermem tuhaf karşılanabilirdi.
Sen kimsin? Burada ne işin var? Başımı yeterince derde soktun zaten. Bence gitmen iyi olur.
Born geçip kırmızı lake masanın yanındaki koltuklardan birine oturdu.
Bana olanları ayrıntılarıyla anlatmadıkça gitmem.
Bunu yapmak zorunda değilim. Buraya girip beni rahatsız etmeye, emirler vermeye hakkın yok.
Korkarım bu hakka sahibim. Bizimkisi özel bir turdu ve sen işimize karıştın.
Lanet olsun, beni otura başkaları soktu.
Bunun için kim emir verdi?
Kapıcı ya da aşağıdaki ahma ne deniyorsa işte o.
O değil, onun amiri. Bu işi kim ayarladı?
Bunu nereden bileyim? Neden söz ettiğini anlamıyorum.
Sen turdan ayrıldın.
Tanrım, ayrılmamı sen istedin, bunu sen önerdin.
Ben seni sınıyordum.
Sınıyor muydun? İnanılacak gibi değil.
Born inan dedi, doğru söylüyorsan başına bir şey gelmez. Biz sadece düşmanları öldürürüz, masumlara ilişmeyiz.
Düşmanı mı öldürürsünüz?
Born elini ceketinin içine sokarak tabancayı çıkardı ve masaya bıraktı.
Şimdi düşman olmadığına inanmamı sağla. Bizi bıraktıktan sonra neler oldu?
Gözlerini silahtan ayıramayan Ardison korkuyla geriledi.
''Yemin ederim sen yanlış adamla konuşuyorsun.'' diye fısıldadı.
''Suçsuz olduğuna inanmamı sağla. Ne oldu?''
Dehşete kapılan iş adamı ''Ben'' diye başladı. ''Alanda anlattıklarını düşündüm. Mao'nun mozolesinde ateş edilmesi, Çinlilerin yabancılardan kuşkulanmaları ve orasının kordon altına alması hiç hoşuna gitmemişti. Bir an önce oradan uzaklaşmak için koşmaya başladım. Orada kalamazdım.'' Milyonlarca franklık kazanç söz konusuydu. Burada işçilik Singapur'dan da ucuzdu. Ben sıradan biri değilim. Moda alanıyla ilgiliyim. Birkaç büyük şirketi temsil ediyorum. Borno'nun sözünü kesti. Demek koşmaya başladım ve seni durdurdular.
Evet, çok hızlı konuşuyorlardı ve bir kelime bile anlamıyordum. Fransızca bilen bir subay bulmaları bir saati aldı.
Demek Fransızca bilen bir subay geldi.
Sonra ne oldu? Kendisine kentte dolaşmaya çıktığımı söyledim. Sen öyle önermiştin. Birden Paris'ten telefon beklediğimi anımsadığımı ve koşarak otele dönmeyi istediğimi açıkladım.
Bu uygun.
Ardison ama görevli için yeterli olmadı diyerek içini çekti. Bana hakaret etmeye başladı. Çok ağır ve imalı şeyler söylüyordu. O mozolede kim bilir neler olmuştu.
Gözleri tuhaf tuhaf parlayan Born mırıldandı. Çok güzel bir şey oldu.
Özür dilerim, anlayamadım.
Daha sonra açıklarım belki, subay hakaret mi etti?
Öyle, Paris modasını kokuşmuş burjuva endüstrisi olarak tanımladığında çok ileri gitti. Tanrı'nın belası kumaşlarını alan biziz. Onlar kar payımızı bilemiyorlar tabii.
Peki sen ne yaptın?
Yanımda pazarlık ettiğimiz kimselerin adları vardı. Parayı düşünecek olursan bizimle ilgilenen Çinlilerden bazılarının çok önemli olduklarını kabul edersin. Subaya o görevlilerle temasa geçmesini ve artık sorulara cevap vermeyeceğimi söyledim. Aradan 2 saat daha geçti ve Çinli görevlilerden birkaçı geldi. O zaman durum değişti. Beni buraya 4 görevli özel arabayla getirdi. Bu arada bizim toplantının yine ertelendiğini söylediler. Toplantı yarın sabah değil, yarın akşam olacakmış. O saatte iş görülür mü? Hepsi bu kadar. Sen yanlış adama konuşuyorsun. Benim hiçbir şeyle ilgim yok.
Born sert ve tuhaf bir sesle hayır diye çıkıştı. Bu tanrısızlarla iş yapmak efendimizin işini kirletmek sayılır.
Anlayamadım.
Bu kalemun senin suçsuz olduğunu anladım diye cevap verdi. Şimdi sana Mao Zedong'un mozolesinde olanları anlatayım. Bunu biz yaptık. O tanrıya inanmaz kafirin kristal tabutunu da cesedini de kurşunlarımızla delik deşik ettik.
Ne?
İsa'nın düşmanlarını bulduğumuz yerde ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Bu dünya ya tümüyle Hristiyan olacak ya da bu dünyayı yok edeceğiz.
Ama uzlaşabilirsiniz değil mi? O büyük parayı düşün.
Born ayağa kalkıp tabancayı da beline soktu. Şeytanın parasını almayız biz. Ceketini bir asker tünüymüş gibi çekiştirip düzeltti. Önünü ilikledi. Sen düşman değilsin ama onlara yakınsın. Bana cüzdanını ver. Ticaret belgelerini ve iş konuştuğun kimselerin adlarını da istiyorum.
Para?
Biz bağış kabul etmiyoruz. Buna gereksinmemiz yok.
Neden öyleyse?
Hem kendimizi hem de seni korumak için. Hücrelerimiz o adamları soruşturacaklar. Böylece senden yararlanıp seni bir kukla gibi kullanıp kullanmadıkları ortaya çıkacak. Kafirlerin aramıza sızdığını anladık. Bütün belgelerin sana yarın iade edilecek.
Ama olamaz.
Bu kalemun elini ceketinin içine soktu. Sakın ha, kim olduğumu sormuştun değil mi? Düşmanlarımızın Filistin Kurtuluş Örgütü, Kızıl Tugaylar ve Bader Meinhof gibi örgütleri tuttuklarını söyleyeyim. Biz de onlara karşı kendi örgütümüzü kurduk. Bu savaş ölüme kadar sürecek.
Tanrım!
Biz İsa adına savaşıyoruz. Bu odadan ayrılma. Oda servisinden yemek istersin. Ahbaplarını ya da Çinlileri arama. Kısacası gözlerden uzak kal ve her şeyin iyi olması için dua et. Açıkçasını istersen beni izlemişler ve odana geldiğimi anlamışlarsa ortadan kaybolursun.
İnanılır gibi değil. Gözleri büyüyen Ardison'un vücudu zangır zangır titremeye başlamıştı.
Şimdi cüzdanınla belgeleri ver.
Bourne Ardison'un belgelerini ve hükümet görevlilerinin listesini göstererek onun adıyla bir araba tuttu. Chow Yangmen Caddesi'ndeki Çin Uluslararası Seyahat Bürosu'nun memuruna Çince bildiğini ve arabanın Çinli görevli tarafından kullanılacağını, o yüzden sürücüye gerek olmadığını bildirdi. Araba akşam 7'de otelin önünde olacaktı. Her şey yolunda giderse Beijing'de 24 saat dilediği gibi dolaşabilecekti. İlk 10 saat içinde umutsuzluktan doğan planının karanlıklardan kurtulması için yeterli olup olmadığını anlayacaktı. Born otele dönerken kalabalık bir dükkandan giysi ve gerekli şeyleri aldı. Sonra bir kırtasiyeceden resmi yerlerde kullanılabilecek türden kağıt, bir dolma kalem, Beijing'in ve çevresinin haritasıyla bir de karayolları haritası aldı. Ardison'un listesinde bir değil iki generalin adını görünce sevinmişti. Otele dönerek lobide bir yazı masası buldu. Önce otomobilin yabancı tarafından kullanılacağını bildiren Çince belgeyi hazırladı. Altında bir generalin imzası vardı. Yani bu bir emir sayılabilirdi. Sonra haritayı açarak Beijing'in kuzeybatısına düşen küçük yeşil yeri işaretledi. Orası Jingchan kuş cennetiydi. Gizlilik 10.000 kaplana, hatta bir ülkeye bedeldi.
25. ayrımın sonu. Sayfa 280.